Ayrım 42.
Ben Venedikli bir dönmeye düştüm. Kendisi bir gemide miçoluk yaparken Uluç Ali'ye esir düşmüş. Uluç Ali onu o kadar sevmiş ki en çok şımarttığı gözdelerinden olmuş. O da gelmiş geçmiş en zalim dönme olmuştu. Adı Hasan Ağa'ydı. Çok zengin oldu, Cezayir Beylerbeyliğine getirildi. Ben de onunla birlikte Konstantinopolis'ten Cezayir'e gittim. İspanya'ya yakın olduğum için seviniyordum. Başıma gelen felaketi kimseye yazmaya niyetim olduğundan değil, belki Cezayir'de talihim Konstantinopolis'te olduğundan daha yaver gider diye. Orada kaçmak için bin türlü yol denemiş, hiçbirinden sonuç alamamıştım. Cezayir'de bu güçlü arzuma ulaşabilmek için başka yollar aramak niyetindeydim. Hürriyetime kavuşma umudumu hiçbir zaman yitirmemiştim. Bir şeyler tasarlayıp, düşünüp, gerçekleştirdiğimde, sonuç amaca denk düşmediği zaman da, derhal vazgeçmeden beni ayakta tutacak yeni bir umut yaratıyordum. Her ne kadar zayıf ve sönük olsa bile. İşte bu şekilde Türklerin bina dedikleri, ev şeklindeki bir hapishanede hayatımı geçiriyordum. Hristiyan esirleri buraya kapatıyorlardı. Hem beylerbeyine, hem başkalarına ait esirleri, hem de mahzen esiri dedikleri esirleri. Bunlar belediye esiri diyebileceğimiz, şehrin çeşitli işlerinde çalıştırılan esirlerdir ve hürriyetlerine kavuşmaları çok zordur. Çünkü kamuya ait olduklarından, belli bir sahipleri olmadığından, ödeyecek paraları olsa bile fidye verilecek kimseleri yoktur. Şehirdeki esir sahipleri, özellikle fidye bekleyen esirlerini bu dediğim binalara götürürler. Esirler orada fidyelerini beklerken, emniyette aylak aylak otururlar. Beylerbeyinin fidye bekleyen esirleri de, fidyeleri gecikmemişse diğer forsalarla birlikte işe koşulmazlar. Fidye gecikmişse bu konuda gayret göstersinler diye, ötekilerle birlikte çalıştırıp odun kesmeye gönderirler ki pek kolay bir iş değildir. Ben de fidye bekleyenler arasındaydım. Yüzbaşı olduğumu öğrendiklerinde, imkanlarımın kısıtlı olduğunu, mülküm olmadığını söylediğim halde fayda etmemiş, beni de soyluların, fidye bekleyenlerin arasına katmışlardı. Kaçmamı önlemekten ziyade, fidye beklediğimin işareti olarak beni zincire vurdular. Böylece çok sayıda fidye bekleyen, işaretli soyluyla birlikte o binada hayatımı geçirmeye başladım. Açlık ve çıplaklık bazen, hatta her zaman bizi üzdüğü halde, sahibimin Hristiyanlara karşı görülmedik, duyulmadık zulümlerini sürekli görüp duymak kadar canımızı sıkan başka bir şey yoktu. Her gün birini asıyor, bir başkasını kazığa vuruyor, bir diğerinin kulağını kesiyordu. Üstelik bunları öyle sebepsiz yere yapıyordu ki, Türkler bile sırf yapmış olmak için bütün insanlığın katili olmak, onun mizacında olduğu için yaptığını kabul ediyorlardı. Şerrinden kurtulabilen tek kişi Saavedra adında bir İspanyol askeriydi. Bu adam, hürriyetine kavuşabilmek için o insanların hatırında uzun yıllar kalacak olan şeyler yaptığı halde, sahibim ona asla sopa vurmadı, vurdurtmadı, kötü bir söz de söylemedi. Yaptığı onca şeyden en ufağında bile bizler kazığa vurulmasından korkardık, kendisi de çeşitli olaylarda aynı korkuya kapılmıştı. Zamanımız olsaydı o askerin yaptıklarını size anlatırdım. Benim hikayemden çok daha eğlenceli ve şaşırtıcı bulurdunuz. Her neyse hikayemize dönelim. Zengin ve soylu bir Magripli'nin evinin pencereleri bizim hapishanenin avlusuna bakıyordu. Bunlar bütün Magriplilerin evlerindeki pencereler gibi, pencereden çok delik sayılabilecekleri halde, kalın sık kafeslerle örtülürlerdi. Bir gün hapishanenin avlusunda üç arkadaşımla birlikte vakit geçirmek için zincirlerimizle atlama yarışı yapıyorduk. Diğer Hristiyanların hepsi işe götürüldüğünden yalnızdık. Tesadüfen kafamı kaldırdığımda, dediğim o küçük kapalı pencerelerden birinden bir değneğin uzandığını gördüm. Ucuna bir mendil bağlanmıştı. Değnek Sanki gidip mendili alalım diye işaret eder gibi hareket ediyordu. Değneğe baktık, sonra arkadaşlarımdan biri acaba bırakılacak mı, ne olacak diye merak edip değneğin altına gitti, orada durdu. Ama gider gitmez değnek yukarı çekilip iki yana sallandı. Biri kafasıyla hayır diye işaret edermiş gibi. Arkadaşım yanımıza döndü. Değnek tekrar indirildi, eskisi gibi hareket etmeye başladı. Bir başka arkadaşım gitti, onun da başına aynı şey geldi. Sonra üçüncü arkadaşım gitti. İlk iki arkadaşın başına gelen şey onun da başına geldi. Bunu görünce ben de şansımı denemek istedim. Değneğin altına varır varmaz, değnek avluya ayaklarımın dibine düştü. Hemen alıp mendili çözdüm. Mendile bir düğüm atılmıştı. İçinde 10 zeyyani vardı. Magriplilerin kullandığı altın alaşımından yapılan bu para bizim 10 riyalimiz değerindedir. Bu olaya sevinip sevinmediğimi söylemeye bile gerek yok. Sevindiğim kadar şaşırmıştım da. Bu armağanın bize, daha doğrusu bana kimden geldiğini merak ediyordum. Değneğin sadece benim önüme düşürülmesi, lütfun bana yapıldığını gösteriyordu. Paramı alıp değneği kırdım. Arkadaşlarımın yanına dönüp pencereye bakınca, bembeyaz bir elin pencereyi hızla açıp kapadığını gördüm. Buradan bize bu yardımı o evde oturan bir kadının yaptığını anladık, tahmin ettik. Müteşekkir olduğumuzu belirtmek için başımız önümüzde, kollarımızı göğsümüzde kavuşturup iki büklüm eğilerek Magripli selamı verdik. Birazdan aynı pencereden kamıştan yapılmış küçük bir haç uzatılıp sonra geri çekildi. Bu işaretten o evde Hristiyan bir köle kadın bulunduğunu ve bize bu iyiliği onun yaptığını çıkardık. Ama elinin beyazlığı ve taktığı bilezikler bizi bu düşünceden vazgeçirdi. Dönme bir Hristiyan olduğuna kanaat getirdik. Efendilerin bu kadınlarla meşru evlilik yapmaları çok yaygındır. Hatta bunu seve seve yaparlar çünkü onlara kendi kadınlarından daha çok değer verirler. Bütün tahminlerimiz gerçekten çok uzaktı. O andan itibaren bütün vaktimizi o pencereye bakmakla geçirir olduk. O değnek yıldızının göründüğü pencere bizim pusulamız olmuştu. Aradan 15 gün geçtiği halde ne kadını, ne elini, ne de herhangi bir işaret görmüştük. Bu süre boyunca ısrarla o evde kimin oturduğunu, dönme bir Hristiyan kadın olup olmadığını öğrenmeye çalıştıysak da, tek öğrenebildiğimiz evde Hacı Murat adında soylu ve zengin bir Magriplinin oturduğuydu. Onlarda çok önemli bir mevki kabul edilen Mersül Kebir valiliğinde bulunmuştu. Artık o pencereden daha fazla zeyyani yağacağını hiç beklemediğimiz bir anda birden değnek tekrar göründü. Ucunda yine bir mendil, bu sefer daha büyük bir düğüm vardı. Binada yine geçen seferki gibi kimse yoktu, yalnızdık. Yine aynı denemeyi yaptık. Benden önce yine aynı üç arkadaşım teker teker gittiler. Ama değnek hiçbirine uzatılmadı, ben gittiğimde bana atıldı. Düğümü çözünce 40 İspanyol altınıyla Arapça yazılmış bir mektup buldum. Mektubun sonuna iri bir haç çizilmişti. Haçı öptüm, altınları aldım, yerime döndüm. Hepimiz selam verdik. El tekrar görününce ben mektubu okuyacağımı işaretlerle anlattım. Pencere kapandı. Olanlar hepimizi şaşırtmış, sevindirmişti. Aramızda Arapça bilen olmadığı için mektupta ne yazdığını çok merak ediyorduk. Ama okuyabilecek birini bulmamız da çok zordu. Sonunda aslen Mursiyalı olan, bana yakın dostluk gösteren bir dönmeye güvenmeye karar verdim. Karşılıklı ettiğimiz yeminlerden ötürü ona söyleyeceğim sırrı saklamak zorundaydı. Hristiyan ülkelerine dönmeye niyeti olan kimi dönmeler, yanlarında soylu esirlerden imzalı belgeler götürürler. Bu belgelerde filanca dönmenin dürüst bir insan olduğuna, Hristiyanlara daima iyilik ettiğine, önüne çıkan ilk fırsatta kaçmaya istekli olduğuna bir şekilde tanıklık edilir. Bazıları bu belgeleri iyi niyetle alırlar, bazıları ise gerekirse kullanırlar. Bir Hristiyan ülkesinde yağmaya katıldıklarında tesadüfen kaybolur veya esir düşerlerse belgelerini çıkarıp bu belgelerden asıl geliş niyetlerinin belli olacağını, aslında Hristiyan ülkesinde kalmak istediklerini, bu yüzden diğer Türklerle birlikte korsanlık yaptıklarını söylerler. Böylelikle kendilerini yakalayanların ilk anda şiddet uygulamasından kurtulup kiliseyle barışarak zarar görmezler. Bir fırsat bulduklarında tekrar Berberistan'a eski hayatlarına dönerler. Bazıları ise bu belgeleri iyi niyetle alıp Hristiyan ülkesinde kalırlar. Benim bu arkadaşım da işte bu dönmelerdendi. Hepimizden imzalı belgeler almıştı. Bu belgelerde kendisine her konuda kefalet ettiğimizi belirtiyorduk. Magripliler bu belgeleri bulsalar onu diri diri yakarlardı. Kendisinin çok iyi Arapça bildiğini öğrendim. Yalnız konuşmayı değil yazmayı da. Ama sırrımı ona tam olarak açmadan önce kağıdı hücremdeki bir delikte tesadüfen bulduğumu söyleyip okumasını istedim. Açıp uzun bir süre inceledi, dişlerinin arasından mırıldanarak heceledi. Anlayıp anlamadığını sordum. Gayet iyi anladığını, kelimesi kelimesine tercüme etmesini istiyorsam, mürekkep ve kalem vermemi daha iyi olacağını söyledi. İstediklerini hemen verdik. Ağır ağır tercüme etti, bitirdiğinde dedi ki, "Bu Arapça yazıdaki her şeyi harfi harfine İspanyolca yazdım. Şunu bilmeniz gerekir ki, Lala Meryem demek, Meryem Ana demektir." Tercümeyi okuduk, şöyle diyordu. "Ben çocukken babamın bir kadın kölesi vardı. Kendisi bana Hristiyan dualarını kendi dilimde öğretti ve Lala Meryem hakkında çok şey anlattı. Hristiyan kadın öldü. Onun ateşe değil Allah'ın yanına gittiğini biliyorum. Çünkü sonra kendisini iki kere gördüm ve bana Hristiyanların ülkesine gidip Lala Meryem'i görmemi, onun beni çok sevdiğini söyledi. Nasıl gideceğimi bilmiyorum. Ben bu pencereden çok Hristiyan gördüm. Senin dışında hiçbiri soylu görünmedi bana. Ben çok genç ve güzelim. Yanıma alabileceğim çok param var. Sen birlikte gitmemiz için bir çare bulmaya çalış. İstersen orada kocam olursun. İstemezsen de önemli değil. Lala Meryem bana evlenecek birini bulur. Ben bu mektubu yazdım. Kime okutacağına dikkat et. Sakın bir Magripli'ye güvenme. Onların hepsi sahtekardır. Beni çok endişelendiren bir şey var. Sırrını kimseye açmanı istemiyorum. Çünkü babam öğrenirse beni derhal bir kuyuya atıp üstümü taşlarla örter. Değneğe bir iplik bağlayacağım. Cevabını o ipliğe bağla. Arapça yazacak kimseyi bulamazsan işaretle anlat. Lala Meryem anlamama yardım eder. Lala Meryem, Allah ve esir kadının tembihlediği gibi defalarca öptüğüm bu haç seni korusun. Bu kağıtta yazılı sözlerin bizi nasıl şaşırtıp sevindirdiğini düşünün beyler. O kadar şaşırdık, o kadar sevindik ki, dönme o kağıdı tesadüfen bulmadığımızı, aramızdan birine yazılmış olduğunu anladı. Şüphelerinde haklıysa kendisine güvenip söyleyelim diye yalvardı. Bizim hürriyetimiz uğruna kendini hayatını tehlikeye atacağını söyledi. Bu sözleri söyledikten sonra göğsünden madeni bir haç çıkarıp bol bol gözyaşı dökerek günahkar ve kötü olduğu halde sadakatle bağlı olduğunu söylediği, o haçın temsil ettiği Tanrı adına yeminler etti. Ona açıklayacağımız her şeyi bir sır olarak saklayacağını, çünkü tahminine göre o mektubu yazan kadın sayesinde kendisinin de bizlerin de hürriyetimize kavuşacağımızı, en büyük isteğinin cehaleti ve günahı yüzünden yoz bir mensubu olarak uzaklaştırıldığı kutsal kiliseye tekrar kabulü olduğunu söyledi. Dönme bunları o kadar çok ağlayarak ve pişmanlık göstererek söyledi ki, hepimiz kabul edip olayın aslını kendisine açıkladık. Hiçbir şeyi gizlemeden her şeyi anlattık. Değneğin uzatıldığı küçük pencereyi gösterdik. O da pencereden evi belledi ve içinde kimin oturduğunu ne yapıp edip öğreneceğine söz verdi. Magripli kadının mektubuna cevap vermemizin yerinde olacağı konusunda da anlaştık. Bunu yapabilecek biri olduğu için de hemen o anda benim söylediğim sözleri dönme kağıda aktardı. Size şimdi o sözleri harfiyen aktaracağım. Çünkü başımdan geçen bu olayların önemli hususlarından hiçbirini unutmadım. Ömrüm boyunca da unutmayacağım. İşte Magripli kadına yazdığımız mektup şöyleydi. Sevgili hanımefendi, gerçek Allah ve Tanrı'nın gerçek annesi olan, seni sevdiği için gönlüne Hristiyan topraklarına gitme arzusunu yerleştiren Kutsal Meryem seni korusun. Sana emrettiklerini nasıl gerçekleştirebileceğini sana anlatması için ona dua et. Kendisi o kadar iyidir ki dualarına cevap verecektir. Kendi adıma ve benimle birlikte bulunan bütün Hristiyanlar adına ölünceye kadar senin için elimizden geleni yapacağımıza söz veriyorum. Bana yazmayı, ne yapmayı düşündüğünü haber vermeyi ihmal etme. Ben daima sana cevap vereceğim. Çünkü Yüce Allah bize, bu mektuptan da anlayacağın gibi, senin dilini çok iyi konuşup yazan bir Hristiyan esir bağışladı. Yani hiç korkmadan bize istediğin haberi ulaştırabilirsin. Hristiyan ülkesine gittiğimizde, benim karım olma konusuna gelince, inançlı bir Hristiyan olarak sana bu konuda söz veriyorum. Şunu da bilmeni isterim ki, Hristiyanlar verdikleri sözleri Magriplilerden daha iyi tutarlar. Allah ve annesi Meryem seni korusun sevgili hanımefendi. Mektup yazılıp kapatıldıktan sonra binanın önceki seferlerde olduğu gibi boş kalması için 2 gün bekledim. Sonra avluda her zamanki yere gidip değneğin görünmesini bekledim. Fazla geçmeden göründü. Değneği görür görmez kimin uzattığını göremediğim halde iplik bağlamasını istediğimi anlatmak için kağıdı gösterdim. Ama zaten değneğin ucunda iplik vardı. Mektubu bağladım. Kısa bir süre sonra yıldızımız barış bayrağı beyaz mendille tekrar göründü. Değnek bırakıldı, ben aldım ve mendilin içinde 50 İspanyol altını değerinde çeşitli gümüş ve altın paralar buldum. Bu paralar memnuniyetimizi 50 kat arttırdı. Hürriyete kavuşma umudumuzu pekiştirdi. Aynı gece bizim dönme geldi ve o evde bize söyledikleri Hacı Murat adlı Magripli'nin oturduğu haberini getirdi. Adam son derece zenginmiş, bir tek kızı varmış ve bütün servetinin tek varisi oymuş. Berberistan'ın en güzel kızı olduğunda bütün şehir halkı hemfikirmiş. Oraya gelen valilerin çoğu kızı babasından istemişler, kız katiyen evlenmek istememiş. Bir zamanlar Hristiyan bir kadın köleleri varmış ama artık yaşamıyormuş. Bütün bunlar mektupta yazılı olanlara uyuyordu. Magripli kızı da alıp hep birlikte Hristiyan topraklarına gelebilmek için ne yapacağımızı hemen dönmeyle tartışmaya başladık. Sonunda önce Süreyya'nın ikinci haberini beklemeye karar verdik. Şimdi Maria olmak istediği halde adı Süreyya'ydı. Çünkü karşımıza çıkacak güçlüklere ondan başkasının çare bulamayacağını anlamıştık. Bu kararı verdikten sonra dönme merak etmememizi, hayatı pahasına da olsa bizi hürriyetimize kavuşturacağını söyledi. Bina 4 gün boyunca insanlarla dolu olduğu için değneğin görünmesi de 4 gün gecikti. 4 gün sonra her zamanki gibi bina boş kaldığında göründü. Mendil o kadar şişkindi ki mutlu bir doğum vaat ediyordu. Değnek ve mendil bana doğru eğildi. İçinde 2. bir mektup ve 100 İspanyol altını vardı, başka para yoktu. Dönme yanımızdaydı. Hücremize girip okuması için mektubu kendisine verdik, tercüme etti. Sevgili efendim, İspanya'ya nasıl gideceğimizi bilmiyorum. Sorduğum halde Lala Meryem de söylemedi. Şöyle yapabiliriz. Ben size bu pencereden bol bol altın veririm. Siz o paralarla hem kendinizin hem arkadaşlarınızın fidyelerini ödersiniz. Biriniz Hristiyan ülkesine gidip bir gemi satın alır ve diğerlerini almak için döner. Beni babamın Babez Züvvar'da limanın bitişiğindeki yazlık evinde bulursunuz. Yaz boyunca babam ve hizmetkarlarımla birlikte orada olacağım. Beni oradan gece vakti rahatça alıp gemiye götürebilirsiniz. Unutma, kocam olmak mecburiyetindesin, yoksa Meryem'den seni cezalandırmasını isterim. Gemiyi aldırmak için kimseye güvenemiyorsan, kendi fidyeni ödeyip kendin git. Soylu ve Hristiyan olduğun için senin döneceğinin bir başkasından daha kesin olduğunu biliyorum. Yazlık evin yerini öğren. Sen avluda dolaştığında binanın boş olduğunu anlar, sana bol para veririm. Allah seni korusun sevgili efendim. İkinci mektupta işte bunlar yazılıydı. Okunduktan sonra herkes fidyesi ödenecek kişi olmaya gönüllü oldu. Hiç vakit kaybetmeden gidip dönmeye söz verdi. Ben de gönüllüydüm. Dönme bütün bunlara itiraz etti. Herkes bir arada olmadıkça hiçbirimizin hürriyetine kavuşmasını onaylamayacağını söyledi. Çünkü hür insanların esirken verdikleri sözleri tutmadıklarını tecrübeyle öğrenmişti. Soylu esirlerin birçoğu bu çareye başvurmuş, aralarından birinin fidyesi ödenip Valencia veya Mallorca'ya dönüp fidyesini ödeyenleri kurtarmak üzere bir gemi ayarlaması için yanında parayla gönderilmiş, giden geri gelmemişti. Çünkü diyordu dönme, hürriyetine kavuşmak ve tekrar kaybetme korkusu her türlü mecburiyeti siliyordu kafalarından. Söylediklerini pekiştirmek için de aşağı yukarı o sıralarda bir takım Hristiyan soyluların başına gelen bir olayı kısaca anlattı. Şaşırtıcı ve dehşet verici olayların sık sık yaşandığı o yerde görülmüş en garip olaydı. Kendi teklifi şuydu: aramızdan bir Hristiyanı kurtarmak için verilecek fidyeyi kendisine verecektik. Kendisi Tetuan'da ve o sahil şeridinde ticaret yapma bahanesiyle Cezayir'den bir gemi alacaktı. Geminin sahibi olduktan sonra da herkesi binadan çıkarıp gemiye bindirmenin yolu rahatlıkla bulunacaktı. Hele Magripli kız dediği gibi herkesin fidyesinin ödenmesi için para verirse, hürriyetlerine kavuştuktan sonra gün ortasında bile gemiye binmeleri gayet kolay olurdu.